Ayrım 15.
Görünüşe göre bu kapağından diri kurtulmak yok. Hiç olmazsa daha pahalıya gitmek gerek. İyi ama henüz görevi yerine getirmemiştim. Onun için sağ kalmalıydım diyordu Gujo gülerek. Sorun daha o anda çözümlenmiş. Polisin canı tatlıdır, kıyamaz. Ölmekten korkar demiş ve kurmuş planını Gujo. Uzun paltosunun düğmelerini çözüp açmış biraz önünü. İç cebine asılı iki el bombasının sarktığı görünüyormuş. Gujo gözlerini polise dikerek yürümüş ona doğru. Eli cebinde, tabancanın tetiğinde, ateşlemeye hazır durumda. Aralarında 20 adımlık uzaklık başlamış azalmaya. 20, 15, 10, 9, 8 her adım polisi ölüme, kaçınılmaz bir ölüme doğru yaklaştırıyormuş. Ve dayanamamış polis, faşist düzenin koruyucusu yan tarafa bir adım atmış. Sonra bir adım daha, sonunda ters yöne dönüp hızlı hızlı adımlarla kaçıp gitmiş. Gujo yürümüş ardından biraz ama bu okul arkadaşının dönüp arkasına bakmaya bile cesaret edemediğini görünce bir yan sokağa sapıp kaybolmuş. Bu sivil polis daha ertesi gün herhalde Gujo ile görüşüyorlar diyerek bir okul arkadaşlarını aramış. Bana bak azizim demiş, adeta yalvarır gibi. Nikola Dragonov'u görürsen söyle ona ki karşılaşmamız rastgele oldu. Onu izlemek aklımdan bile geçmiş değil. Sonra kimse de bana böyle bir görev vermedi. Onu görür görmez görmemezlikten gelmeye çalıştım. Hatta geri döndüm, anlıyorsun değil mi? Eğer yine karşılaşırsak bilsin ki yine bir rastlantı olacak. Sakın darılmasın bana. Eski okul arkadaşları çok iyi anlıyormuş durumunu. O da, polis de bizim Gujo'yu iyi tanıyorlarmış. Peşine düşüldüğünü anladı mı hiç bakmaz çeker kurşunu sokak ortasında. Bu olaydan ne zaman söz açılsa Gujo nefretle yere tükürür ve şöyle derdi. Korktu it oğlu it. Öğrenciyken daha mert, daha cesurdu. Koç gibi atılırdı üstümüzde bizimle dövüşmek için. Şimdi korktu, pek kıymetli olmuş canı. Ama şunu bilsin ki yaptıkları yanına kalmayacak. Bundan kısa bir süre sonra Vitoşa'ya giderken yolda Çamlı'nın üst tarafında bir yerde buluşacaktık. Buluşmalara kesinlikle gecikmemek bizde yasaydı. Filan saatte filan yerde dendi mi dakikasında damlardık o yere. Polis takiplerinden başka hiçbir şey engel olamazdı bize. Bu kurala kesinlikle uyardık. Artık bütün ekip toplanmıştı. Sadece Gujo yoktu henüz. Komutan birkaç kere saatine baktı. Biz de telaşla bakıştık birbirimize. Acaba ne var ne oldu? Tam bu sırada Knyajova'dan silah sesleri geldi ve bir hayli devam etti bu silah sesleri. Gujo diye haykırdık Violeta ile bir ağızdan. Slavço ters ters bize baktı ve susun dedi kolunu savurarak. Stanyu yaklaştı Slavço'ya. O değil dedi. Tanıyorum tabancanın sesini, o değil. Olabilir dedi Slavço pek inanmayarak. Geri çekilin. Stanyu ile ikisi geri kaldılar. Gerekirse gizleme ateşi açacaklardı. Fakat Gujo gelmedi. Ne yolda yetişti ne de bizim gideceğimizi tahmin edebileceği yere geldi. Esasen biz başka yöne yöneldik. Ama Slavço her türlü olasılığa karşı gelirse diye Gujo'yu beklemek için bir adam bırakmıştı. Ertesi gün kontrol karşılaşmasına bütün ekip birkaç dakika erken gelmişti. Saat tam 6'yı gösteriyordu fakat Gujo yine yoktu. Yüreklerimiz sızlamış, acaba ne var ne oldu diye telaşlanmıştık ki bir de baktık Gujo geliyor. Acele etmeyerek bize yaklaştı ve Slavço'ya iki adım kalarak esas vaziyetini aldı. Komutanım, izninizle rapor vereyim. Dün az kala itler tepeleyecekti beni. Gujo, içi öte beriyle atış talimi için mermi dolu bir çanta ve elinde de ince bir iple güzelce bağlı bir mukavva kutu içinde Philips marka bir radyo ile buluşma yerine geliyormuş. Knyajova postanesine yakın bir yerde iki sivil polis durdurmuş onu. Onlarla birlikte polis karakoluna gelmesini söylemişler. Bu yoklamaya neden gerek duyduklarını açıklamıyordu Gujo. Herhalde aranan kişilerin bültenlerde çıkan resimlerinden birine benzetmiş olacaklardı ya da sırtındaki çanta ve elindeki kutudan kuşkulanarak kara borsacılık yaptığını sanmışlardı. Gujo bir elinde radyosunu taşıyor, diğer eli de her zaman olduğu gibi tabancada. Polisler yürü bizimle deyince Gujo hiç ikirciklenmeden emre uymuş. Etrafta o kadar çok insan varmış ki kaçmak olanaksızmış. Sonra polis karakolu da yakınmış, 100 adım kadarmış. Oradan her an polis sürüleri çıkabilir, kaçmasını önleyebilirlermiş. Gujo yürümüş ileri doğru, göz ucuyla da polisleri kolluyormuş. Polisler kula saçlı bir janadan söz ediyorlarmış. Karakola kadar bir dakikalık yol varmış. İşte bu bir dakika içinde Gujo planını yapmış. Kaçacak. Knyajova polis karakolu tramvayın son durağındaydı. Ormanın içinden bir yalavodaya giden kestirme patika oradan başlıyordu. Karakol binasının yapımı henüz tamamlanmış değildi. Helalları bayırın altına kazılmıştı. Karakola yetiştikleri zaman Gujo elindeki radyo kutusunu ve sırtından çantayı yere indirerek gayet masum, kendinden emin bir kimse gibi sakin bir sesle ''Bekleyin bir dakika, helaya uğrayayım.'' demiş. Polisler peki demişler başlarını sallayarak sessizce. Jana ile ilgili konuşmaları da devam ediyormuş. Sonra önlerindeki bu adam da zararsız bir adama benziyormuş. Bütün eşyasını da bırakmış onların yanına. Kucu hiç acele etmeden gitmiş opuzun helal kapısına doğru ve kapıya geldiği zaman polislere bakmış. Polisler ona bakmadan konuşmalarına devam ediyorlarmış. Kucu helanın arka tarafına geçerek başlamış bayıra tırmanmaya. Bir dakika sonra artık karakoldan bir hayli yukarıda ama hala açıklıktaymış. Ormana 20 adım kadar varmış daha. Tam o sırada polislerden biri başını kaldırıp görmüş ama o arada Kucu ormana yetişmiş. Kaçtı diye bağırmış polis ve tabancaya saldırmış. Dur diye haykırmış öteki polis ve başlamış ateş etmeye. İlk kurşunlar Gujo'nun kulakları yanından geçiyor, ağaçların yapraklarını dallarını koparıyormuş. Gujo yana saparak az sonra kurşunların erişemeyeceği yere kadar varmış. Cezalanırlar korkusuyla ve görevlerini yapmış olmak için polisler ateş etmeye devam ediyorlarmış. Nöbette olanlar ve daha sonra başka polisler de katılmış onlara. İşte bu sürekli silah seslerini duymuştuk biz. Demek sen buluşma yerine gelebilecekmişsin dedi Stanyu çatık bir yüzle Gujo'ya. Gelebilirdim elbet. Peki niçin gelmedin? Ne demek niçin? Ya takip etselerdi beni? Stanyu bravo diyerek omzunu okşadı. Slavcho da elini sıktı Gujo'nun. Biraz sonra ikimiz biz bize kalınca Gujo bana şöyle dedi. Gelirken korkudan tar içinde kaldım. Komutan bana Gujo yarın senden anteni ile teliyle birlikte radyoyu 9 milimetrelik 160 mermiyi bana teslim etmeni istiyorum deseydi. Ne yapardım ha? Söyle ne yapardım? Biraz düşünerek mermiler neyse bulacaktım. Geceleri polisler 60'ar parça bulunduruyorlar yanlarında. Ama radyoyu nereden bulup getirecektim? Şehirde doğrudan yapacağımız görevler olmadığı zamanlarda vaktimizin çoğunu Vitoşa'da geçiriyorduk. Orada sürdürüyorduk savaş hazırlığını. Beden idmanlarını orada yapıyorduk. Bu şekilde bizi evlerinde barındıran yataklarımızı da hafifletmiş oluyorduk. Dağda vaktimizi öyle bölüştürmüştük ki komutanın verdiği her dinlenme saatini gerçekten dinlenerek geçiriyorduk. Bir sabah soğuk duş, sabah jimnastiği ve koşudan sonra günün programını öğrenmek için komutanın etrafına toplanmıştık. Yerimiz asırlık ormanın arasındaki yeşil bir alandı. Slavcho bize bir göz attı. Güneşe ve yeşeren otlara baktı ve kolunu savurarak ''Arkadaşlar, arkadaşlar, bugünü bir dinlenme günü yapsak ne dersiniz ha?'' diye sordu. Birden urra oldu cevabımız. Boş saatleri olacağını öğrenen öğrenciler gibi sevinmiştik ve hepimiz güreşmeye başlamıştık. Bir anda Veliçko dikildi karşıma. Kalmika'ya bir oyun yapmış, itmişti onu bayırdan aşağı. Beni de itmek istemişti onun ardından ama ben iyi dayanıyor, sağlam basıyordum ayaklarımı. Az sonra bütün arkadaşlar çevremize toplandılar. Slavcho hemen başladı hakem rolünü oynamaya ve ara sıra eğilerek bir ona bir bana haykırıyordu. ''Dayan bacanak, bastır bacanak, az daha, az daha bacanak.'' Zdravka ile Violeta hiç durmadan akıl veriyorlardı bana. Violeta ayağını koyup çelme takmaya bile çalışmıştı Veliçko'ya. Ama Stanyu saçlarından çekip karışmamasını, taraf tutmamasını söyledi. Ben sağlamdım. Her gün yaptığımız beden idmanları beni daha da güçlendirmişti. Ama kuşkusuz Veliçko benden güçlüydü. Birkaç dakika sonra da beni havaya kaldırıp yere vurmaya başladı. Erkekler zaferden memnun, sevinip gülüyorlardı. Violeta ile Zdravka bile gülüyorlardı. Öfkeyle dudaklarımı ısırıyordum. Çünkü Veliçko beni yere devirmekle de yetinmiyordu. Söyle pes ediyor musun? Pes demezsen bırakmam diyordu. Pes demekten başka çare yoktu. Tanımak lazımdı yenilgiyi. Stanyu gülüyordu. Ama çok da kuvvetliydi, o çalmanın imkanı yoktu. Ve Kalmika benim bu acıyı çıkarmak istediğimi sanki sezmişti. Bana göz kırparak gizliden onun ardına eğildi. Ben yavaşça Stanyu'ya yaklaşarak birden var gücümle ittim onu geriye doğru. Stanyu kayarak Kalmika'nın üstünden yuvarlandı yere. Alanda yeniden bir gülüşme koptu. Bu oyunları bitirdikten sonra Zdravka çantasından bir kitap çıkardı, bizi çağırdı. Zdravka bizim keşifçimiz olmakla birlikte aynı zamanda aydınlatıcımızdı da. Önce kendi girişkenliğiyle başlamıştı bu işe. Sonra Slavcho günlük planlarımıza kitap okumayı, bazı kuramsal sorunları üzerine tartışmayı da almıştı. Fakat günlük programımız her zaman yüklüydü ve çoğunlukla da kitap okuma işi plandan çıkarılırdı. Onun için de Zdravka serbest zamanlarımızın her dakikasından yararlanmaya çalışırdı. Doğrusu şiir ve diğer edebi eserleri merakla, zevkle okurduk ama teori çekmiyordu bizi. Gujo Zdravka'ya karşıtların birliğini bilsen de bilmesen de kurşunu yedin mi yine serileceksin kaldırma diyordu. Bu türlü gülüşlerden sonra Zdravka'nın yüzü kıpkırmızı olur ve başlardı bize teorinin gerekli olduğunu anlatmaya. Biz ise onun sıkıldığını görerek gülmekten çatlardık. Dikkat etmemiz için sırayla okuturdu. Zdravka bizi çağırdığı zaman biraz mırın kırın etmiştik fakat komutan ses çıkarmadığı için gittik. Önce Violet okuyacaktı.
Yüzlerimize güneşe vererek oturduk. Violeta kitabı aldı. Ben önce dinlemeye çalıştım ama çok hızlı okuyordu. Güneş de tatlı tatlı okşuyordu yüzümü. Uyuklayıverdim. Bir tartışma uyandırdı beni. Ver kitabı. Vermeyeceğim. Ver. Vermeyeceğim. Stanio ile Violeta hali yüksek ve sert bir sesle atışıyorlardı. Zdravka dikkati korumak için Violeta'nın biraz daha yavaş okumasını, sonra da kitabı Stanio'ya vermesini rica etmiş. Fakat Violeta devam etmiş mitralyoz gibi okumaya. İşte o zaman başlamış aralarındaki beni uyandıran diyalog. Baktım ikisinin de gözleri fırıl fırıldı. Hiçbirinin aşağı kalmaya niyeti yoktu. İlgi, dikkat herkes de kat kat artmıştı ve toplanmıştık etraflarına. Onlar artık ayağa kalkmamışlar, kızgın manda gibi bakıyorlardı birbirlerine. Stanio birden Violeta'nın üzerine atıldı ama Violeta çekilip kaçtı. Başladı onu kovalamaya Stanio. Biz de koştuk arkalarından. Violeta bana verdi kitabı ve kitap başladı elden ele dolaşmaya. Stanio devam ediyordu Violeta'yı kovalamaya. Yarım saat kadar uğraştıktan sonra en sonunda kitabı almayı başardı ama o kadar çok yorulmuştuk ki kitap okuyacak durumda değildik. Zdravka kederli bir bakışla kitabı alıp çantasına koydu. Stanio teselli ediyordu. Üzülme Zdravka diyordu. Dinlensinler şimdi. Zaferden sonra hepimiz üniversiteli olacağız. Genç ihtiyar hepimiz. Günler uzamış. Bizim buluşmalarımız da daha geç saatlerde olmaya başlamıştı. 6'dan 7'ye, sonra 7.30'a, 8'e alınmıştı buluşma saatlerimiz. Son zamanlarda Slavço buluşma yeri olarak Boris Bahçesi'nde gölün üst tarafındaki güllüğe çok alışmıştı. Peyklerde daima sevdalı çiftler bulunuyor. Bunlar kendi sevdalarından başka hiçbir şeye kulak asmazlardı. Polisin saldırısına uğrarsak orman uzak değildi ve nispeten de açıklıktı orası. Bize doğru gelenleri uzaktan daha iyi görebilirdik. Güller henüz açmaya başlamıştı. Buluşup görüşme bittikten sonra bazen bir peykiye oturur, gözlerimi iyice yumar ve yalnız olmadığımı, Mitko ile beraber olduğumu sanırdım. Onun sıcak elini elimde sanırdım. Gönlüm coşardı. Hem üzülür hem sevinirdim. Aramızdaki 500 kilometrelik uzaklık ve polisin kurşunları bizi her ne kadar ayırsa da İkimizin de hizmet ettiği yüce dava bizi birleştiriyordu. 7. Bölüm. Telefon sürekli olarak çalıyordu. Yumuşak, hoş bir kadın sesi. "Affedersiniz, sizi rahatsız ettim. Bay, Albay Pantev döndü mü?" diye sordu. "Hayır," dedi karşısındaki, kapattı telefonu. Eski polis müdürü, eski temyiz mahkemesi başkanı, General Lukov'un tasarladığı yeni kabinede İçişleri Bakanı olmaya aday ve generalin öldürülmesinden sonra Bulgaristan'da Almanların 2 numaralı ajanı olan emekli albay Pantev, evde de dairesinde de nerede bulunduğunu ve ne zaman döneceğini kimseye bildirmemeleri için sıkı talimat vermişti. Lukov'un öldürülmesi onu adam akıllı ürkütmüş ve sokağa ancak sıkı bir koruma altında çıkabilmekti, sık sık da haftalarca taşra kasabalarında dolaşmaktaydı. Zdravka telefon ahizesini yerine asıyor. Bugün de yok. Günler birbiri ardınca durmadan gelip geçiyor. Yüzlerce savaşçının manevi katili, Tsvetko Rodoynov ve arkadaşlarının General Zaimov'un, Anton Ivanov'un, Nikola Vapstrav'un, Atanas Romanov'un ve daha birçok tecrübeli devrimcilerin idam kararını imzalayan mahkeme başkanı Cellat Pantev'in gebertilmesi görevi hala yerine getirilmiş değildi. Zdravka Kemileva bizim istihbaratçımız. Sesi yumuşacık, nazik, sonra gayet sevimli, masum bir görünüşü var. Onu gören bir kimse bu sevimli, nazik kızın özel görevli bir baskın ekibinin istihbaratçısı olabileceğini katiyen düşünemez. Zdravka'nın dış görünüşü Pantev'i de yanılttı. Zdravka güya yakınlarından bir mahkumun kurtarılması için bir iki kere Pantev'e gidip yardımını istemişti. İstihbaratçımız bilmemiz gereken her şeyi öğretmişti artık ve baskına tamamıyla hazırdık. Fakat Pantev tekrar kaybolmuştu ortadan. Birkaç gün önce yine Çar Boris'e gidip General Lukov'la Sotir Yanev'in öldürülmelerinin intikamını almak için toplama kamplarında ve hapislerdeki devrimcilerden en tanınmış 100 devrimcinin kurşuna dizilmesini istemiş. Çar Boris ne cevap vermiş bilmiyoruz ama Pantev bir an önce yok edilmeliydi. Komutanımız idam kararının yerine getirilmesi için acele ediyor ama ben ondan daha çok acele ediyordum. Çünkü kocam Mitka da kampta fakat ne yapalım albay bir ova sıçanı gibi gizleniyordu. Pantev'i temizleme görevi bize daha Şubat başlarında verilmişti. Oysa şimdi Nisan'ın sonu. Bütün Mart ayı boyunca Sofya'ya dönmedi. Nisan'da da ikidir birkaç günlüğüne kayboluyor ortadan. Bugün de yok. Ne zaman döneceğini kimse bilmiyor. Bizim cesur, becerikli istihbaratçımız Zdravka da bilmiyor. Elbette Pantev gizleniyor diye biz kabahatli değiliz. Değiliz ama yukarıdan neden açıklama değil sonuç bekleniyor. Öyle ya, Doğu cephesinde erler komutanlarının emirlerini yapacakları yerde sadece neden yapmadıklarını açıklamaya kalkışırlarsa ne olacağı belli değil mi? Pantev'in yok edilmesi için son tarih 1 Mayıs. Bu idam kararını yerine getirecek olan Veliçko Stoynov'la ben ve muhafızlarımız Violeta Yakova ile Kaloora Nisan'ın ikinci yarısında ne kadar gergin, telaşlı günler yaşadık. İki defa baskına niyetlendik ama her ikisi de şu veya bu nedenle suya düştü. Pantev artık Sofya'daydı. Elime geçme olanağı bulamadığımız için değil başkaları önünde kendimize karşı bile haklı çıkamazdık. Üstelik 1 Mayıs'ta gelip geçmiş Pantev hala yaşıyordu. Bugün 3 Mayıs 1943. Pantev'le işimiz bitmeli artık. Ne olursa olsun bu akşam komutana emir yerine getirilmiştir diye bildirilmeliydi. İnsanın hayatta öyle durumlar, öyle olayları vardı ki hiçbir zaman unutamaz. Kafasına öyle yerleşmişlerdir ki yıllarca silip atamaz. Pantev günü de öyle bir gündü benim için. Nöbetçi beni sabahın saat 4'ünde uyandırdı. Violeta kalkmıştı artık. Yordan da Slavço'yu, Leon'u ve Veliçko'yu uyandırıyordu. Beşimizin gün doğmadan Sofya'ya gitmesi gerekiyordu. Planinets'ten diğer arkadaşlar öğleye doğru geleceklerdi. Boyana'ya yaklaştıktan sonra ayrıldık ama 2 saat sonra Boris bahçesinde güllerin yanında tekrar buluşacaktık. Kendimi filmde gibi görüyordum. Koyu mavi mantolu, kolanlı, ayağında yüksek ökçeli kadife ayakkabılarıyla genç, zayıfça bir kadın Charles Bobaditel vurvarından ağır ağır yürüyordu. Bahçe kapısı önünde bir tatlıcı dükkanının yanında durup waffle aldı. Satıcının paranın üstünü vermesini beklerken bütün meydanı bir ayna gibi yansıtan dükkanın camlarına baktığını kimse tahmin edemezdi. Yok, peşinde hiçbir kuyruk yoktu. Kadın waffle'dan birkaç parça ısırıp dudaklarını büktü. Pek taze değildi. Belki de şimdi kimse bakmıyordu ona. Fakat bir an için bile rolünü unutmaması gerekiyordu. Sabah gezintisine çıkmış ve biraz canı sıkılan bir burjuva hanımı gibi ağır ağır yürüyordu. İki yana hafifçe sallanarak gülleye gitti yavaş yavaş. Daha çok erken, saat henüz 8 ama birkaç kişi vardı oralarda. Kadın çevreye bir göz attı. Hayır, hiçbiri yeteri kadar ilginç değildi ve bir peykiye oturdu, yumdu gözlerini. Göz alabildiğine o yeşilliklerden, o taze açmış güllerden mest oluyordu. Derin bir iç çekti. Bu hafif bir gizli sevda iç çekişi yerine de geçebilirdi. Güller ve bu sakin manzara idam işini yapması gereken kadının düşünceleriyle ne kadar çelişkili. Ve sadece öldürmek mi? Kendisi de ölmeye hazırdı. 2 tabanca ve 2 el bombası düşmana. Kendisine de elbisesinin bir yerinde gizli küçük bir paket beyaz toz, siyankalia, kuvvetli bir zehir, yarım dakika içinde hayatı sona ermiş olacak. Henüz 26 yaşındaydı ama mutlu ayları yaş sayısından çok daha azdı. Mutluluğa, sevince, sevgiye hasretti. Gözlerini açınca yanında bir bebek arabası görmeyi, anne diyen tatlı bir yavrunun sesini duymayı ne kadar çok istiyordu. Fakat bu şimdi yalnızca hayal edilebilirdi. Hayır, bu şimdi hayal bile edilmemeli. Sağlam ve gergin bir irade ile sadece şunu düşünmek gerek. Bugün Albay Pantev gebermelidir. Zaman o günkü anıların parlaklığını hala silebilmiş değil. Kumun üzerinde yürüyen güçlü bir ayak sesine gözlerimi açtım. Ama önceden de biliyordum. Violeta geliyordu. Yanıma oturdu ve sakin düşüncelerimi okumuş gibi sordu. Siyankali'yi aldın mı? Aldım. Ben de aldım. Giyinirken az daha unutacaktın. Biraz sustuktan sonra ekledi. Sana bir gül tomurcuğu koparayım, ister misin? Cevap vermedim. İstemiyorum demeliydim derhal. Hem de doğru değil. Çünkü bir bekçi görür, kızar, gürültü eder. Oysa bizim ne pahasına olursa olsun üzerimize dikkat çekmememiz gerekiyordu. Ama canım o kadar istiyordu ki hiçbir şey demedim, sustum. Violeta hemen kalkıp 2 gül tomurcuğu kopardı. Birini bana verdi. Güzel değil mi? Evet, ama Slavço görürse ikimizi de azarlar. Aldırma, boş ver. Boş ver ama. Ama az sonra Veliçko geldi yanımıza. Bir dakika geçer geçmez de Slavço ile Leon göründüler. Hepimiz bir sıraya toplandık. Uzaktan neşeli, şımarık gençleri andırıyorduk. Aramızda en yaşlı olan Slavço henüz 28'ini doldurmamıştı. Komutan bir kez daha hatırlattı görevi. Mümkün olan her şeyi bir kere daha tahlil etti ve sessizce ellerimizi sıkıp dördümüz biraz oturduktan sonra ikişer ikişer ayrılıp gezinmeye, hareket vaktini beklemeye başladık. Yerlerimizi aldığımız zaman saat henüz 1'e yaklaşıyordu. Veliçko ile ikimiz Kartallı Köprü'nün yanında durmuş, konuşuyorduk. Kimse bakmıyordu bize. Sokaklarda durup konuşan az mı kadın erkek vardı? Albay Pantev, Evlogi Georgiev sokağında 60 numarada oturuyordu. Evinin hemen karşısındaki derede küçük bir ağaç köprü vardı. Küçük bir de şimşir bahçesi yapılmıştı araya. Violeta ile Leon o bahçeye de bir sıraya oturmuşlardı. Erkeğin bakışları o kadar dalgındı ki her geçen muhakkak onları sevişen bir çift sanacaktı. Pantev başka taraftan da gelebilir diye ben onlarla göz irtibatındaydım. Veliçko Charles Bobaditel tarafını gözlüyordu.
Veliçko birden irkildi. Albay Pantev görünmüştü. Saatime baktım. Tam 13'ü 21 dakika geçiyordu. Az sonra iki yanında yürüyen muhafızlarıyla yanımızdan geçti. Birkaç adım geçmelerini bekledikten sonra arkalarından yürüdük. İkimizin de elleri ceplerde, dolu tabancalardaydı. Violeta ile Leon devam ediyorlardı sırada oturmaya. Ama gözleri artık bize doğru çevrilmişti. Pantevlerin evine yaklaşırken tek bir sorun düşündürüyordu bizi. Yanındaki muhafızları da onunla birlikte yukarı çıkacaklar mıydı acaba? Yoksa diğer iyi havalarda yaptıkları gibi bahçeye mi gideceklerdi? Onların hareketine göre davranacaktık biz de. Ama bugün bu işi bitirmeye o kadar kararlıydık ki başka bir durum aklımızdan bile geçmiyordu. Pantev kapıya yaklaştığı zaman muhafızları bir iki adım geri kaldı ve efendileri içeri girip ardından kapıyı kapatınca Leon'la Violeta'nın bulundukları bahçeye doğru yürüdüler. Yavaş yavaş, işte tam bu sırada biz de daldık kapıdan. Heyecanlıydık, sessizce duvar dibine sindik. Merdivenlerde sadece ağır ağır yukarı çıkan albayın ayak sesleri duyuluyordu. Sonra her şey bir yıldırım hızıyla olup bitti. Konuşmaya, düşünmeye vaktimiz yoktu. Tabancalar elimizde sıçrayarak merdivenleri çıktık. İkinci kıvrımda emekli albayın geniş omuzu göründü. Tam dairesinin kapısını açmaya hazırlanıyordu ki Veliçko ile ikimiz birden ateş ettik. Bütün hazırlığımızın tek hedefi düşmanı ilk kurşunla kalbinden ya da kafasından vurmaktı. İkinci kurşun sadece emin olmak için sıkılmalıydı. Bir rastlantı eseri kurtulur diye ikimiz de birden çektik kurşunu Pantev'e. İkinci kurşunlar büsbütün fazlaydı. Neye uğradığını anlayamayan kanlı katil yere yıkıldı. Ve daha o an öldü. Bu arada daha fazla yapacak iş kalmadığını anlamak için bir göz atmak yeterliydi. Artık kendi güvenliğimizi düşünmemiz gerekiyordu. Binanın kalın duvarları bizi sokaktan ayırıyordu. Tabanca sesleri dışarı pek taşmamıştı. Pantev'in muhafızları belki duymamışlardı bu sesi. O saatlerde, yani öğle saatlerinde sokaklar gürültülüydü. İnsanlar, arabalar gelip geçiyordu durmadan. Belki de hiç göze ilişmeden dışarı çıkabilecektik. Sonra da kalabalığa karışıp kaybolacaktık. Görevi yerine getirmekten duyduğumuz büyük sevinç içinde görülmedik bir hızla merdivenlere inmeye başladık. Bir kat, bir kat daha indikten sonra dış kapı göründü önümüzde. İşte kapı. İyi ama güçlü bir adam duruyordu kapıda. Kilitlemeye çalışıyordu. Hayır, muhafızlardan değildi bu. Başka biriydi. Tanımadığımız, bilmediğimiz, hesaba katmadığımız bir düşman. Geri çekil diye sert bir emir ve bir de tabancayı çekip ateşlemek.